Ayrım 11. 5. Bölüm Ergenekon. 8 Şubat 2013. Saat 15.08. Tanrı Dağları'nda bir yer. Araçlar Kızıl Kurtların kamp bölgesinin girişini belirleyen iki direğin arasından geçtikten sonra durdu. Kamp dağların ve yamaçların arasında bir yerde, yerel bir zirvedeki düzlüğe kurulmuştu. Buraya daracık, ürpertici virajlarla ilerleyen ve dağlara bir yılan gibi sarılan bir yolla ulaşılıyordu. Düzlük derinlerden gelen ama rahatsız etmeyen bir hayvan ve hayvan dışkısı kokusu yayan, kamp için tamamen kullanılmış, neredeyse hiçbir boş alan bırakılmamıştı. Çadırların bittiği her noktada bir uçurum ya da bir tepe, olmadı küçük bir yar başlıyordu. Yukarıda güneş koyu bulutların arkasındaydı ve bulutların gölgesi kampın üzerine çökmüştü. Şimdiden akşam olmuş gibiydi ve anlaşılan hayvanlar da buna kanmıştı ki uzaklarda bir kurt uluması işitiliyordu. Dev kampın zeminini bir halı gibi karlar kaplıyordu. Çeşitli boyutlarda onlarca çadır gözle hemen anlaşılamayacak bir düzen içinde yerleştirilmişti. Ve bilinçli başarılması pek mümkün olmayan doğal bir rastgelelik görüntüsü oluşturuyordu. Sivri uçlu koni biçiminde çadırlardı bunların birçoğu ve üzerlerindeki turkuvaz desenler olmasa beyazlıklarıyla onları kardan ayırt etmek güç olabilirdi. Koni biçiminden biraz daha gelişmiş ve biraz daha bozulmuş, silindir şeklinde ilerleyip altıgen bir çatıyla son bulan çadırlar da vardı. Bazılarınınsa üstleri, altları, yanları her şeyi dümdüzdü. Kampın güney ucuna yakın bir yerde altıgen çatısı hepsinin üzerinde yükselen dev çadır görünüyordu. Bazı çadırların sivri tepelerindeki deliklerden koyu kirli bir duman yükseliyordu. Bu çadırların içinde bir lambanınki kadar küçük titreşen ışıklar vardı. İlkel birer soba olmalıydı bu çadırların içindeki. Çadırların arasında bir köyün düzensiz sokakları gibi dolaşan kıvrılan boşluklar bulunuyordu. Ve bu boşluklarda da yer yer irili ufaklı ateşler yanıyordu. Bazı alevler pek çok çadırdan daha yükseğe ulaşıyor, çıtırtıları rüzgarın sesiyle birlikte doygun bir müzik oluştururken simsiyah izleri bembeyaz kar üzerine kağıda dökülen mürekkep gibi düşüyordu. Kamp oldukça yüksekteydi. Hava aşağılarda olduğundan çok daha soğuktu. Ama akşamları sokak lambası görevi de gören ateşler kampa sıcak, neredeyse bir şehir görünümü veriyordu. Çevre tepelere yerleştirilmiş 6 uçak savar kamuflajla fark edilmiyordu. Büyük çadırı roketle yok eden Çin helikopterinden sonra yerleştirilmişti bunlar. Çevrede birçok insan vardı. Çadırlar arasında yürüyor, konuşuyor ya da bir şeyler taşıyorlardı. Burası her şeyiyle bir arı kovanı gibiydi. Uzakta bir ateşin yanındaki metal leğende minik bir bebeğe banyo yaptıran bir kadın görünüyordu. Sıcak su soğuk havaya neredeyse elle tutulacak gibi görünen yoğun buharlar yayıyordu. İnsanların sesine karışan bebek ağlamasının kaynağıydı bu çocuk. Bazı ateşlerin başında yerlere çakılı kazıklara bağlanmış atlar vardı. Bunlar kara rağmen burunlarını yere eğiyor, bir şey yermiş gibi hareketler yapıyorlardı. Kimi burnuyla karları karıştırdıktan sonra hapşırıyor, tıksırıyordu. Tepesi düz olan çadırların en büyüğünün içinde de birçok at vardı. Bu çadırın içi karlardan temizlenmişti ve toprak donuk da olsa güzel bir kahverengiyle kendini gösteriyordu. Atlar işlenmemiş odunlardan yapılmış bir çitin önüne sıra sıra bağlanmışlardı ve çitin arkasına yığılmış otları yiyorlardı. İpleri uzun tutulmuş olmalıydı ki birkaç tanesi diğer duvardaki oluktan su içiyor, bir tanesi de uzanmış yerde uyukluyordu. Her şeyiyle eskilerden kalma bir köy gibi görünen kampta bunun gibi başka ahırlar da olmalıydı. Çünkü zaman zaman bir keçinin kesik bağırışları ya da bir köpeğin havlaması işitilebiliyordu. Kampın girişine yakın çadırların sıcaklığından uzak bir noktada üzeri haki bir bezle örtülmüş bir yığın vardı. Bu bezin aralık bazı yerlerinden genellikle yeşil birçok çeşit sebze görünüyordu. Bu yükseklikte, bu soğukta, bu zorlu koşullarda ihtiyaç duymadıkları bir şey varsa o da bir buzdolabıydı. Şu an insanların en yoğun olarak bulunduğu bölge güneybatıdaki tepenin kenarındaki dev su oluğunun çevresiydi. Bu oluğa birkaç metal borudan çok gür olmasa da su boşalıyordu. İnsanlar ellerindeki metal kovaları tekneye daldırıyor, iri kovaları da dolunca bir penguen gibi yalpalayarak onları çeşitli yönlere taşımaya başlıyorlardı. Atları ahırının yanında diğerlerine göre çok daha derme çatma görünen bir tentenin altına park etmiş birçok lüks arazi arabası ve onların biraz uzağındaki 3 helikopter olmasa burası tam bir köydü. Gökhan'ın peşinden inen Nuri arabanın kapısını küt diye kapattı ama bu ses köyün canlılığı ve rüzgarın uğultusu arasında yitip gitti. Arabalardan inen adamlar paltolarının yakalarını çenelerine kadar çekmişler, soğuktan korunmak için giysilerine koza içindeki tırtıl gibi büzüşmüşlerdi. Gökhan ve ekibine buraya kadar Kemal Tarancı ve adamları eşlik etmişti. Bu adamların arasında genç Nuri de vardı. Gökhan ona ısınmaya başladığını hissediyordu. Henüz biraz saftı ama yeterince atılgan, cesur bir çocuktu. Gökhan çevresini şaşkınlıkla izlerken Kaya ve diğerleri de yanına yaklaşmıştı. Ersoy vücudunun kenarına yapıştırdığı dirseğiyle dürttü Utku'yu. İlginç ha? İlginç laf mı? Etrafta dolaşan bir şeyler yapan insanlar onlar kadar kalın giyinmemişti ve üstelik yüzleri tamamen açıktaydı. Yine de durumdan rahatsız gibi görünen yoktu aralarında. Hatta bebeğini dışarıda yıkayan anne de hesaba katılırsa bundan memnun oldukları bile söylenebilirdi. Arabaların yanında biraz bekledikten sonra genç bir adam koşar adım yanlarına yaklaştı ve doğrudan Kemal Tarancı ile konuşmaya başladı. ''Hoş geldin abi.''
''Hoş bulduk. Beyler Kızılşaman'ı görecek.''
''Gelin abi.'' dedi genç ve aynı enerjiyle arkasını dönüp yürümeye koyuldu. İlerlerken arada bir arkasına bakıyor, her seferinde onu takip etmelerine rağmen ya da eliyle gelmelerini işaret ediyordu ya da ''Buradan'' diye iyice pekiştiriyordu. Köşelerde gördüğü ateşlerin başında bir an duraksıyor, derisi pembeleşmiş ellerini ateşe şöyle bir tuttuktan sonra yine yola devam ediyordu. Yol boyunca sadece bir çadırın önünde çamaşır yıkayan 3 genç kız onlara dikkat etti. Başka hiç kimse onları umursamamış, adeta onları fark etmeyip işlerine devam etmişlerdi. Ama bu kızlar genç adamlara karşı duydukları merakı dizginleyememişti. Rüştü'nün de bir tanesine attığı kaçamak bakışlar bunda etkili olmuştu. Neredeyse tüm köyü kat ederek o en büyük çadırın önüne ulaşınca durdular. Genç adam beklemelerini işaret edip içeri girdi ve biraz sonra geri dönüp Tarancı'nın kulağına bir şeyler fısıldadı. Kemal Tarancı Gökhan ve adamlarına döndü. ''Beyler biz sizinle ilgileneceğiz. Şaman Gökhan Bey'le ilk görüşmeyi yalnız yapacak.'' Bazılarının yüzünden böyle bir şeyi beklemedikleri okunuyordu. Ama Kaya ve Ersoy'un buna hiç şaşırmadıkları kesindi. Gökhan elinde çantası ve diğer 2 çantayı taşıyan Ahmet'le birlikte dev çadırdan içeri girerken Tarancı diğerlerini biraz ilerideki çadırlarına götürüyordu. ''Nasıl buldunuz?'' diye sordu Onur'a. Gözü ilk ona çarpmıştı. Onur gülümsedi. ''Doğrusu ne bekleyeceğimizi bilmiyorduk ama burada iyi bir tesis kurulduğu kesin.'' Memnuniyetle gülümserken başını sallıyordu Tarancı. Bir çadır grubunun önünde onları durdurdu. ''Kusura bakmayın ancak bunu sağlayabildik. İkişerli kalmanız gerekecek.'' Birbirine yakın 3 küçük çadırdı bunlar. Ayrıca Şaman'ın çadırına en yakın çadırlardan birkaçıydılar. Tarancı devam etti. ''Artık nasıl kalacağınız size kalmış. Herhangi bir isteğiniz olursa Nuri'ye.'' Elini onun omzuna koydu. ''Bildirirsiniz. O eğer mümkünse her şeyinizle ilgilenecektir.'' Çadırın içi 5 yıl önce dağda değil de gerçekten bozkırda gördüğünden çok farklı değildi. Çeşitli bölgelere nizami aralıklarla yerleştirilmiş sobaya benzer metal kutuların içinde ateş yanıyor, bu kutulardan çıkan borular çadırın çeşitli bölgelerine dolaştıktan sonra birleşip çadırın sivri zirvesinden dışarı çıkıyorlardı. Bu pratik bir ısınma sistemiydi ama çadıra neredeyse mistik bir hava katarken bir sobanın bile güzel olabileceğini hatırlatıyordu insana. İleride koltuktan çok tahta benzeyen yere yakın oturağında çevresi sıcak renklerden kilimler ve örtülerle kaplanmış, önündeki küçük sehpadaki bardağının dumanı tüter halde oturuyordu Kızılşaman. Saçları eskisi kadar uzun değildi ama yine de omuzlarına dökülüyorlardı. Keskin kırık uçları omuzları çevresinde farklı uzunluklarda sallanırken aradan görünen biçimli yüzüyle ve sarkık bıyıklarıyla en az gerçek bir kurt kadar korkutucu görünüyordu. Başını önüne eğmiş, parlayan gözlerini Gökhan'a dikmiş hafifçe gülümsüyordu. Gökhan da gülümsedi ve ona doğru yürüdü. Çadır sıcacıktı. Kollarını kaldırdı Kızılşaman. ''Hoş geldin Gökhan.'' ''Pek hoş gelmedim.'' dedi hala yürürken. ''Hemen mi başlayacaksın böyle konuşmaya?'' Gökhan Koray'ın tam karşısına yerdeki minderlerden birinin üzerine oturdu.
Koray ondan daha yüksekte oturuyor ve onun padişahın huzuruna çıkmış elçi gibi görünmesine neden oluyordu. Aralarında konuşmaları dışında hiçbir selamlaşma geçmedi. Hatta tokalaşmadılar. Yine karşılaşmışlardı ve yine beraber savaşmak üzere bir araya geliyorlardı. Gökhan Koray'ın Orta Asya'ya gönderildiğini öğrendiği gün, böyle bir adamın bir zamanlar var olduğunu bile unutmak üzereydi neredeyse. Ama o günden beri hep bir gün Koray'la mücadele etmek zorunda kalacağına inanmıştı. Onun olabilecek en büyük tehditlerden biri olduğunu düşünüyordu. İşte şimdi ikinci defa beraberdiler ve yine yardım istiyordu Gökhan ondan. "Yolculuğun nasıl geçti?" diye sordu Koray. Gülümsemesi yüzünden bir an bile düşmüyordu. "Daha zor bir yere yerleşmem mümkün değildi herhalde ama bir şekilde geçti ve işte buradayım." "Yine bana geldin. Belki seni kurtarmak için gelmişimdir." Koray bu defa doğrudan güldü. "Öyle bir niyetin varsa neden olmasın?" "Ne işin var burada? Ne yapıyorsun böyle bir yerde?" "Kendimi bunu sen yapmadan kurtarmaya çalışıyorum." "Dünya parçalanırken sen Tanrı Dağları'na çıkmış, yanına bir yığın köylü almış, küçük krallığında oturuyorsun öyle mi? Yoksa saldırılardan korunmak için mi kaçtın ta buralara?" Gökhan bunun doğru olmadığını biliyordu. Koray her şey olabilirdi ama kesinlikle tatlı canına düşkün, sünepe bir mafya lideri değildi. "Dünya parçalanırken bir şeyler yapan tek kişi benim be adam," diye kızdı Koray. "Bu nedir Koray? Bu kamp da neyin nesi?" "Bu bizim köyümüz. Her şeyi öğreneceksin Gökhan, acele etme. Önce sen bildir neden yine bana geldiğini." "Konuyu tahmin ettiğini biliyorum. Saldırılar, Kanada saldırısı, Avustralya, İsveç. Uyarıyı yapan sensin." "İran var bir de," diye ekledi yine gülümseyerek. "İran mı? Yeni bir şey mi oldu?" "Hayır, ilk saldırı İran'daydı. Ama korunmak için buralara kaçan adam engelledi onu." "Doğru mu söylüyorsun?" "Elbette. Bana bir yalancı demediğin kalmıştı." Gökhan Koray'ın dünyada bir şeyler yapan tek adam olduğu konusunda haklı olabileceğini fark ediyordu. Hiçbir istihbarat teşkilatı henüz somut bir şeye ulaşamamıştı. Tahminler yürütülüyor, hipotezler üzerine tehditler savruluyordu ve bu adam bir saldırıyı önlediğinden söz ediyordu. "Bana bildiklerini anlat Koray, sana inanıyorum. Bu konuyla ilgili bir şeyler bildiğini düşündüğüm ilk kişisin. Senden yardım almak ve bu yardımla bu saldırıları sonlandırmak için geldim buraya." Koray güldü. "Çok büyük bir iddia. Hele hele bu saldırıların sonucunu düşününce komik bir iddia. Ama yine de sana yardım edeceğim. Önce sen ne biliyorsan anlatmalısın." Gökhan bunu makul buldu ve bilgisayarını, evraklarını, disketlerini çıkararak bildiklerini anlatmaya başladı. Elindekiler sadece yapılan saldırılar ve Koray'dan gelen Çin'le ilgili uyarıydı. O bitirdiğinde Koray gülüyordu. Gökhan bundan rahatsızlık duyuyor ama bunu ona göstermemek için elinden geleni yapıyordu. Koray'ı bu zevkten mahrum etmek istiyordu. "Çin değil mi?" diye sordu. "Elbette Çin," dedi Koray. "Geçenlerde bir saldırıya uğradım ve elimdeki tüm kanıtlar yok edildi. Aynı zamanda bilgi kaynağım ve Çinlileri izleyen adamlarım da öldürüldü. Hepsini anlatacağım." Önünde tüten içkiden bir yudum aldı ve sadece ağzı değil, boğazı, tüm yemek borusu yanmış gibi titredi. Kollarını yana açıp gerindi. Gökhan'ın garipseyen bakışı karşısında, "Ne? Tarifi bana ait bir içki," dedi. Kızılçaman'ın çadırından birlikte çıktılar. Gökhan'a kalın, kürklü bir palto ve yünlü bir başlık verilmişti. Koray uzun, yerleri süpüren bir hakimin cübbesini andıran bir giysinin içindeydi. Giysi keçi kılından yapılmıştı. Koray onu giymeden önce oldukça ince ve bir o kadar eski görünüyordu. Ancak şimdi onun uzun, diri gövdesi ve keçi kıllarına şaşırtıcı bir uyum gösteren saçları işin içine girdiğinde ona neredeyse korkutucu bir zarafet kazandırıyordu. Gökhan bu büyücü kılığındaki adamın yanında kendini fazlasıyla şehirli hissediyordu. Çevredeki insanlar Kızıl Şaman'ı gördüklerinde gözle görünür bir tepki vermişti. Yürüyenler durup başını öne eğdi, konuşanlar konuşmayı kesti. Hepsi işlerini bırakıp Kızıl Şaman yanlarından geçene kadar bekliyorlardı. Gökhan Koray'ın yarattığı bu saygıya hayranlık duyduğunu fark ediyor ve bu adamın çok tehlikeli olmasıyla ilgili görüşünde ne kadar haklı olduğunu bir kez daha anlıyordu. 7 yıl kadar önce buraya bir hiç olarak gönderilmişti. Elinde komik bir miktar para dışında hiçbir şey yoktu. Tanıdığı kimse, gideceği hiçbir yer yoktu. Elindeki tek şey basit ve gülünç bir istekti. Beyinin isteğiydi bu. Senden Orta Asya'yı istiyorum demişti ona basitçe. Bu söz ne kadar basit söylenmişse o da böyle o kadar basit yaklaşmıştı her şeye ve birkaç yıl içinde Orta Asya'yı almıştı. Şimdi Orta Asya'yı yöneten adam oydu. Acımasızdı ve gücü efsanevi olan Kızıl Şaman'dı. Onlarca suikast girişiminden kurtulacak kadar şanslıydı. Kimileri bunu onun doğaüstü güçlerine yoruyordu tabii. Dünyanın en büyük devlet dışı güçlerinden birini oluşturmuş onu yönetiyordu. İşte bu ürkütücü bir şeydi. Çadırdan çıktıklarından beri ikisi de tek kelime etmemişlerdi. Gökhan Koray'ın yavaş adımlarını takip ediyordu. Ona her şeyi anlatacağını ama bunu kanıtlarla yapmak istediği için bir yere gidene kadar beklemesi gerektiğini söylemişti. Üstü düz ve girişi tamamen açık bir çadırda birçok insan kocaman bir masanın çevresine oturmuş, neşeli bir sohbet içinde yemek yiyordu. Gökhan aralarında kendi adamlarının da olduğunu fark etti. Tarancı'nın yanında oturuyorlardı ve en sağdaki Rüştür'ün hemen yanına geldiklerinde karşılaştıkları kız vardı. Genç adam başını hafifçe çevirmiş, genç kıza gülerek bir şeyler anlatıyordu. Anlaşılan burayı sevmişlerdi. Zira çevrelerindekilerin neşesini paylaştıkları yüzlerinden belli oluyordu. Koray Gökhan'ın kulağına eğildi ve alçak sesle sordu. ''Buraya yalnız gelmediğini duydum. Senin adamların mı onlar?'' Yemek çadırından gelen tüm sesler bir anda kesilince Gökhan önce duraksayıp oraya baktı. Sadece konuşması yarıda kesilen şaşkın Onur'un birkaç cümlesi duyulmuştu. Bir an kesilen alkışa devam eden istekli bir seyircinin yalnız alkışları gibi sonra o da susmuştu. Kızıl Şaman'ı gören herkes durup önüne bakmaya başlamıştı. ''Evet adamlarım orada, yemek yiyorlar.'' Koray adımlarını çadıra yöneltti. Sadece Gökhan'ın adamları ona bakıyordu ve gözlerinde saf merak okunuyordu. Koray çadıra girince elini kaldırdı ve insanlar bu izin üzerine sessizce yemeklerini yemeye başladılar. Gökhan onun arkasından girmişti. ''Adamlarımı tanıtayım.'' dedi ve sırayla isimlerini söyledi. İsmi söylenen ayağa kalkıp Kızıl Şaman'ı selamlıyordu. Koray bu süre boyunca ne tek kelime etti, ne de başıyla ya da gözleriyle bir işaret verdi. Sadece ayağa kalkan kişinin yüzüne bakıyordu. Muammer de tanıtıldıktan sonra birlikte çadırdan çıktılar. Köyün güneydoğu ucuna kadar ilerlediler. Düzlüğün sona erdiği noktada karla kaplı kayalar aşağıya doğru kaotik biçimde uzanıyordu. Koray yere çöküp kenardaki bir taşın oluşturduğu çıkıntıdan tutundu ve bedenini dikkatle aşağıya bıraktı. Alttaki düz bir kayanın üzerine sıçramıştı. Gökhan bir an duraksayınca ona baktı. ''Haydi!'' Onu takip etmeye başladı. Kurumuş bir derenin eski yatağı gibi aşağıya uzanan bir yarıktan bir süre dallara ve taşlara tutunarak ilerlediler. Aşağıya ulaşıp yukarı baktığında aslında çok az bir yol kat etmiş olduklarını ve köyün hala burunlarının dibinde olduğunu fark etti Gökhan. Önde kayaların ve dalların arasından tecrübeyle ilerleyen Koray'ı takip ederken sordu. ''Ne yaptın bu insanlara Koray?'' ''Ne mi yaptım? Onlara bir şey mi yaptığımı sanıyorsun?'' Gökhan bir taşa takılmaktan son anda sıçrayarak kurtuldu. ''Elbette bir şey yaptığını sanıyorum. Söylemek istemezsen bunu anlarım. Ama gerçekten merak ediyorum bunu nasıl başardığını.'' Elindeki çubukla bir çalı itti. ''Neyi?'' ''Bu saygıyı, bu bağlılığı. Nasıl korkuttun onları bu kadar?'' Koray güldü. Kenardan uzanan bir ağaç dalını bırakırken uyardı. ''Dikkat et!'' Gökhan dalın yüzüne çarpmaması için geri çekilirken sorusunu yanıtladı. ''Bunu başarmak için bir şeyler yaptığımı, bunun bilinçli bir çalışmanın ürünü olduğunu sanıyorsun ha?'' ''Hayır Gökhan, bu tamamıyla gerçek. Onları kandırmadım, korkutmadım, aldatmadım. Gördüğün her şey gerçek.'' Birkaç dakika boyunca konuşmadan ilerlediler. Karlı kayalıklar çok yüksek ve engebeliydi. Ama bu iki adamı da fazla zorlamıyordu. Birazdan bir yere tutunmadan ayakta durulabilen bir düzlüğe ulaştılar. Gökhan Koray'ın arkasından buraya çıktığında elinde makineli bir tüfekle bekleyen Kızıl Kurt'u gördü. Adam bir mağaranın girişinde duruyordu. Kızıl Şaman'ın önünde başını saygıyla öne eğdi. Adamın yanından geçip mağaraya girdiler. Girişten hemen sonra karanlık sarıyordu mağarayı. Sadece karanlığın ortasında ileride bir yerlerde sarı titrek bir ışık bulutu görünüyordu. İlk dönemeci döndükten sonra bu ışık bulutunun kaynağını gördüler. Dönemeçten sonra hol boyunca meşaleler asılmıştı duvarlara. Bu ışıklı bölmede duvarların kenarında silahlı adamlar içi boş şövalye zırhları gibi nöbet tutuyordu. Gökhan merakını gizlemekte güçlük çekiyordu artık. Bir an önce hedeflerine ulaşıp Koray'ın derdinin ne olduğunu öğrenmek istiyordu.
''Daha çok var mı?''
''Sabırlı ol.'' dedi sadece Koray. Mağarada koridorlar zaman zaman ikiye üçe ayrılıyordu. Böyle 4-5 ayrımdan geçtikten sonra en sonunda metal bir kapıya ulaştılar. Mağara kesinlikle doğal bir mağaraydı. Ve bu kadar derinlikten sonra bu insan yapımı şeyi görmek Gökhan'ı şaşırtmıştı. Koray kapıya 3 kere vurdu ve metalden çıkan gürültü mağaranın içini doldurdu. İçeriden birkaç kilit açma gürültüsü geldikten sonra kapı açıldı. Burası oldukça geniş bir holdü ve mağaranın geri kalanına göre çok daha fazla aydınlatılmıştı. O kadar yarı karanlıktan sonra buradaki aydınlık gözlerini kısmalarına neden olmuştu. Koray kapıyı açan adama başıyla bir işaret yapınca adam solda, kolonların arkasındaki karanlık bölgeye seyirtti. Gökhan dikildiği yerde boynunu kaldırmış, holü bir turist gibi tanımaya çalışırken Koray'ı işaret etti. Kendisi yerdeki kilimlere oturmuştu ve Gökhan'ın da öyle yapmasını istiyordu. Gökhan otururken kısık sesle sordu. ''Nedir bütün bunlar?'' Bu sırada iki adam altlarına tekerlekler takılmış birkaç cam çerçeveyi yanlarına sürüklüyordu. 2 metrekareden daha geniş, dikdörtgen şeklinde çerçevelerdi bunlar. Tamamen kalın camla kaplanmışlardı. İçlerindeki gri zeminin üzerinde yazıya benzeyen semboller görünüyordu.
''İşte bunlar.'' dedi Koray.
Gökhan doğrulup çerçevelere yakından bakmak isteyince adamlar tehditkar bir duruş takındı. Koray onlara uzaklaşmalarını söyledi. Gökhan sembollere cama dokunmadan gözlerini kısarak bakıyordu. Bir çaputun üzerindeki rastgele işaretlere benziyorlar ve Mısır hiyerogliflerini andırıyorlardı. Gözlerini onlardan ayırmadan sordu.
''Nedir bunlar?
Beyaz piramidi hiç duymuş muydun?'' Gökhan yıllar önce böyle bir şeyin bahsini duymuştu. O teşkilata katılmadan önce teşkilatla bu piramidin araştırılmasıyla görevli bir birim bile kurulduğunu biliyordu. Bu birim birkaç yıl içinde kapatılmış, sonrasında tüm yöneticilerin utandığı ve bahsetmek bile istemediği bir hata olarak kalmıştı. Bu birimde görev alanlar kendilerine gülünmesini istemediği için bunu gizliyordu.
''Evet, duydum.
İşte bu gördüklerin, beyaz piramitte bulunan Türk yazıtları.''
''Ne?''
diye bağırdı. Koray fazla ileri gidiyordu. Bir an için Gökhan'ın aklından onlarca şey geçti. Koray'ın düpedüz delirdiğine, tıpkı şu şaman işinde olduğu gibi kendini hayallere kaptırdığına ve nasıl olduysa çevresindekileri de tüm bunlara inandırmayı başardığına dair uzun bir senaryo yazdı. Kendi uydurduğu efsaneye inanan bir ego manyak. Bunları o kadar kısa sürede düşünmüştü ki inanmamak elde değildi. Her şey yerli yerine oturuyordu. Delinin teki müthiş bir zeka, güç ve karizmaya sahip olursa işte sonuçları bunlar oluyordu.
''Başlar anlatmamı ister misin?''
''En iyisi o olacak sanırım.'' diye yanıtladı tekrar otururken. Koray en başından anlatmaya koyuldu. Beyaz piramitlerle ilgili ilk ipucunun eline nasıl geçtiğini, piramide Çin'de nasıl ulaştığını, müzede gerçekleştirdiği küçük operasyonu, yazıtları Kırgızistan'a taşımasını ve onun ardından geçen 2 yıl boyunca yazıların çözülmesiyle nasıl uğraştığını. Gökhan tüm bunların gerçekliğinden hiçbir şüphe duymuyordu. Büyük bir ilgiyle ama gittikçe artan bir merakla dinlemişti tüm konuşmayı.
Neye yarayacaktı tüm bunlar?
Tamam, elbette böylesine bir tarihi eserin ortaya çıkarılması çok önemliydi. İnsanlık tarihinin başlangıcı olarak belirlenmiş noktayı değiştirecek büyüklükte bir buluştu bu. Türkler için ne kadar önemliyse tüm dünya için de o kadar önemliydi aslında. Çin'in işlediği uluslararası suç gündeme bomba gibi düşecek bir suçtu. Ama düşmezdi işte, düşemezdi. Gündemde o kadar büyük bir bomba vardı ki bu çatapat etkisi yapardı ancak. İşte o zaman ne ilgisi vardı tüm bunların? Neden Koray bununla ilgilenmeyi tercih ediyordu?
Piramidi arayışım sırasında çok önemli 2 bilgi kaynağı edindim. Birisi bu gördüğün yazıtlar Gökhan. Bunlarda ne yazdığını biliyor musun?
Bu soruyu yanıtlamaya gerek duymadı. Zaten karşıdaki de bir yanıt beklemiyordu ve devam etti konuşmaya.
Bu bir kehanet. Öyle ürkütücü, öyle ölümcül bir kehanet ki tüm dünyanın bundan haberdar olması gerekiyor. Ama böyle bir şey ne yazık ki mümkün değil.
Gökhan sabrını korumaya gayret göstererek sordu.
Ne kehaneti Koray, ne anlatılıyor burada?
Kemikleri eritecek görülmemiş yangınlar, ölüm kusan ejderhalar, dev zehirli mantarlar, hepsinden ölümcül küçük askerler, kalgan çiçak, büyük kargış.
Yardımcı olmuyorsun Koray dedi. İstediğin sana gülüp geçmem mi? Anlattıklarının gülünç fanteziler, bir çocuğun saçmalıkları olduğunu söylememden keyif mi alıyorsun?
Ne kadar saçmalarsan saçmala seni dinliyorum. Söylediklerinden bir anlam çıkarmaya çabalıyorum ama sen yardımcı olmuyorsun.
Kalgancı çak anlatılıyor burada Gökhan. İnsanlığın sonu, en büyük felaket ve küçük bir matematik hesabı gösteriyor ki bu felaketin tarihi 2013.
Koray sözlerinin etkisini bekler gibi omuzlarını biraz geriye çekti. Gökhan hiç etkilenmişe benzemiyordu.
Bu yazıtlarda bir efsane ya da bir kehanet var. Buraya kadar anlaştık. Şifreyi çözünce bu felaketin 2013'te gerçekleşeceği ortaya çıkıyor.
Buna da tamam. Ve sen de buna gerçekten inanıyorsun.
İşte bu tamam değil.
Koray güldü. Anlamıyor musun? Her şey tek tek anlatılmış burada. Yaşadıklarımız, yaşayacaklarımız. Dev zehirli mantarların bittiği yerlerde yıllarca hayatın lanetleneceği, tüm güzelliklerin kara bir gölgeyle süpürüleceği yazıyor.
Bunların ne olduğunu anlamıyor musun? Atom bombası mantarları bunlar. Kemikleri eritecek, derileri göz açıp kapayıncaya kadar yüzecek yangınları anlayamıyor musun?
Bizim bombalarımızdan başka neden bahsediyor?
Gökyüzü alev kusan ejderhalarla, dev sivrisineklerle dolacak Gökhan.
Uçaklar, helikopterler, füzeler değil mi bunlar?
Küçük askerler, ölümcül küçük askerler.
Bunları da kendin bul.
Gökhan gözleri yerde başını hafifçe sallayarak mırıldandı.
Biyolojik silahlar, mikroplar, virüsler.
İyi bildin.
Gözleri yerdeyken Gökhan Koray'ın söylediklerinin gerçekle nasıl da uyuştuğunu düşünmüyordu. Onun haklı olduğuna inanmaya kesinlikle niyeti yoktu. Ama şimdi kendi amacıyla Koray'ınkinin birleştiği noktayı bulmayı başarmıştı. Ve tüm bunları dinlemesinin boşuna olmadığını rahatlayarak fark ediyordu.
Düşündüğü şey şimdi bunu nasıl kullanacağıydı.
Motivasyonları ne olursa olsun ikisinin de amacı aynıydı. Bunu durdurmak.
Yoksa değil miydi?
Ne yapmayı düşünüyorsun diye sordu düşüncelerinin onu ulaştırdığı yerden.
Yine güldü karşıdaki.
Ne yapmayı mı düşünüyorum? Bir şey yapabileceğimize inandığımı düşünmüyorsun herhalde tüm bunlardan sonra.
Gökhan acı acı yutkundu.
Mantıklı ol Koray.
2013, işte o tarihteyiz. Bunun engellenmesi mümkün değil. Olacakların farkına 1000 yıl önce varmış olsak bile bunu engellememiz mümkün olamazdı.
Bu fanteziye inanmamı mı bekliyorsun? Kutsal kitaplardan şifre çözen, UFO'larla uğraşan manyaklara benziyorsun böyle konuşunca.
Önümüzde çok büyük bir tehlike var ve bu dünyanın gücü biziz. Sen sorumluluğunu reddediyorsun ve öcü masallarıyla ilgileniyorsun.
Anlaşılan boşuna geldim tüm bu yolu.
Koray'ın gözleri boşluğa dikilmişti. Dudakları Gökhan'la konuşurken her zaman takındığı gülümsemeyle kıvrılmış, ürkütücü bir biçimde konuşmaya başlamıştı.
Önce küçük askerler gelecek. Onlarca binlerce adamı öldürecekler. Etlerini yiyecek, ciğerlerini parçalayacaklar. Rüzgardan daha hızlı koşacak, mızraktan daha ağır vuracaklar.
Sonra cambazlar gelecek. Sineğe kuyruğunu sallayan at gibi küçük askerlere kızacak, onlara bağıracak, gitmelerini söyleyecekler.
Kendi etraflarında dönecek, bağıracak, çağıracaklar.
Ama küçük askerler ata tekrar tekrar gelen sinekler gibi onlara yine gelecek, onlarla alay edecekler.
O zaman cambazlar ejderleri çağıracaklar.
İnsanlar, hayvanlar, ağaçlar, evler yanacak, yerle bir olacak.
Kemikler eriyecek. Başka başka askerler bilinmedik lanetler türeyecek.
Dağlardan büyük mantarlar bitecek, onlardan büyük alev topları düşecek yere.
Bittikleri yerde bir daha hiçbir şey yaşamayacak.
Tozlar bile onlara yanaşmaya korkacak.
Duraksayıp Gökhan'ın gözlerinin içine baktı.
Küçük askerler geldi bile Gökhan. Sıra ikinci kaynağı anlatmaya geldi.
Ve Koray, Angelina Drewmeyer'le tanışmasını, onun şirketi Bates & Myers'la ilgili öğrendiklerini anlatmaya başladı.
Tabii ki Çin'in biyolojik savaş hazırlıklarını da.